Bye bye Türkçe.
Ayrım 39.
Türkiye ve İslam dünyasına kim önderlik yapacak? Türkiye, 50 senedir tepedeki 2000 kişilik bir yönetici takımının peşinde gidiyor. Millet iradesinin tersine bu ülkeyi değiştirmek isteyen insanlar var. Artık bu belli. Şimdi bunların derdi bu işin ortak noktasını koymak. Yani 6 Mart anlaşması. Buna göre senin Avrupa'da hiçbir söz hakkın yok. Veto hakkın yok, oy kullanma hakkın yok. Avrupa siyasi, askeri, ticari her konuda ne söylerse onu yapmak mecburiyetindesin. İkincisi bu anlayış Türk dünyası olayını da bitirir. İslam dünyasının yeniden uyanıp toparlanması ancak Türklerin önderliğine bağlıdır ki o da biter. Sonuçta 250 İngilizce kelimeyle konuşan, dükkanlarına İngilizce isimler koyan, şuursuz, şahsiyetsiz bir toplum oluşur. Orada ölmeyecek kadar bir şeyler yapar ve Avrupa'dan bol miktarda mal alır. Batı bunu istiyor. Bu durumda bizim tavrımız nasıl olmalı? Biz tarihte hiçbir millete nasip olmamış derecede büyük imkanların ortasında oturuyoruz. Dünyanın yeniden merkezi haline geldik. Tarihi olaylar bizi o noktaya yeniden sürükledi. Önümüze Allah yine bu imkanları koydu ama sorumluluk da verdi. Haritaya bakın, bir tarafta koca Türk dünyası, bir tarafta Balkanlar ve bizim onlara önderlik etmemiz işten bile değil. Bir tarafta İslam dünyası ve Karadeniz ülkeleri. Türkiye bütün bunların merkezinde ve büyük imkanlarla karşı karşıya. Seçenek geliştirirsek gümrük birliğini lehimize çeviririz. Şartlar müsait ama sizce hükümetlerin politikaları bu konularda yeterli mi? Evet, şartlar müsait. Millet de müsait. Millet uyanmış. Özellikle gençler hızla yetişiyor. Her şey müsait. Ama Türkiye'nin başına sorun olan 2000 kişi. Bunlar sinsi sinsi Türkiye'yi içeriden tüketiyorlar. Bizim muhakkak Avrupa ile iş yapmamız gerekli. Mutlaka bir ticaret ve gümrük anlaşması olmalı. Ama haysiyetli bir şey olmalı. Norveç, İsviçre misali. Böyle olabilir. Buna da kimse hayır demez. Ama bizimkiler, biz onurlu şey istemiyoruz. Biz illa sömürge olacağız diye tutturmuşlar. O dediğim 2000 kişilik takım, halbuki yapılması gereken Batı ile gümrük birliğini gerçekleştirirken, Karadeniz ülkeleriyle, Balkanlarla, Türk dünyası ve İslam ülkeleriyle benzer oluşumlara gitmeliyiz. Seçeneksiz kalmamalıyız. Böyle olunca Batı'yla daha onurlu ve ilkelerini bizim belirleyebileceğimiz bir temas söz konusu olabilir. Pazarlık gücümüzü korumuş oluruz. Milli kültür olmasın da ne olursa olsun. Türkiye'de siyasal partilerde kayda değer kültür politikaları var mı? Türkiye'de 40 senedir gelmiş geçmiş kültür politikalarına ve bağlı müdürlüklerine bakın. Bunların kültür politikası şundan ibarettir. Sayın Namık Kemal Zeybek gibi istisnaları da unutmamak kaydıyla. Türkiye'de mesela Selçuklu tarihi üzerine araştırma yapanlara para vermemek. Bizans tarihi üzerine araştırma yaparlarsa bol para vermek. Türkiye turizm bahanesiyle Türkleşmiş yer isimlerini tekrar Yunancasına çevirmek. Bunların hepsi birbirine bağlı şeyler. Yani belli bir çevre Türkiye'yi yok etmek konusunda dışarıyla beraber canla başla çalışıyor. Bunların politikası milli kültür gelişmesin, milli kültür lafı olmasın, tarih olmasın, üniversitelere tarihi şahsiyetlerimizin ismi verilmesin. Örneğin bir Karatay, Ulubey ismini veremiyoruz. Halbuki Karatay Medresesi 1200 yıllarında Avrupa'ya gök bilimi ve matematiği öğreten yerdir. Kimi sağ kimi sol ama hepsi aynı odağın ürünü. Sağ ve milliyetçi çizgideki partilerin kültür politikalarını nasıl görüyorsunuz? Ben böyle şeyler söylüyordum. 20 sene evvel Anadolu'da bir zat şunu söyledi. Bizde Anadolu'da bir adet vardır. Bir ağa bir oğluna Halk Partisi'ne, diğer oğluna da Adalet Partisi'ne sokar. Hangisi kazanırsa işin görülsün diye düşünür. Şimdi bunu bizim ağa akıl ediyor da Amerika Birleşik Devletleri mi akıl edemeyecek? Bizim de gördüğümüz kaç senedir budur. Bir şaşırtmacılık oyunundan ibarettir. Halk ve gençler genellikle bilmezler. Sol parti geldiği zaman onu emperyalizme karşı bir güç zannederler. sağ geldiği zaman birileri de bunu milliyetçilikle karıştırır, sevinirler. Halbuki hakim güç daima kimi sağ pozunda, kimi sol pozunda, kimi dindar, kimi laik, kimi Atatürkçü pozunda gözüken bahsettiği 2000 kişi hep aynı takımdır. Onun için hangisi gelirse gelsin hiçbir şey fark etmez. Bu seçimde milleti maç göstermekten ibarettir. Bütün bu gelişmeleri aynı odağın çeşitli görüntüleri olarak mı görüyorsunuz? Onu bilmem. Biz komplo teorilerinden anlamayız. Biz bilim adamıyız. Olaylara bakar, gözlem yapar ve şu olaylardan şu sonuç olabilir, çıkabilir deriz. Yanılma payı her zaman vardır. Olaylar şunlardır diye önce onu tespit eder, sonra da bir faraziye koyarak bu olayları izah ederiz. Son gelişen olaylarla faraziyeleri deneriz. Batıya Marshall planı uyguluyoruz. Türkiye'den dışarıya beyin göçü hadisesi hala devam ediyor mu? O artık eski bir kavram haline geldi. Şimdi daha önemli bir sorun var. Bugün Türkiye'de üniversite var. Bu üniversitelerde araştırma yapmak için imkansızlıklar içerisinde çırpınanlar, 5 milyonluk bir aletin alınması için içine girdikleri bürokrasi onları mahvediyor. Öbür taraftan Türkiye dışarıya milyonlarca dolar akıtmaktadır. Binlerce talebeyi dışarıya gönderiyor. Bu bir plana göre mi oluyor? Belli bir konuda uzmanlaşıp geri mi dönüyorlar? Hayır, öylesine olup gidiyor. Şimdi böyle bir kaynak İngiltere'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin üniversitelerini besliyor. Onlar için ciddi bir gelir oluşturdu. Yani biz oraya Marshall planı uyguluyoruz. Şimdi Türkiye maddi olarak da sömürülüyor. Oralara hayran insanlar yetişip düzgünleri orada kalıyor yahut acentelik yapıyor. Ben 17 yaşında gittim. Yemin ettim değişmeyeyim diye. Oraları içinde tanıyacağım ve sonra gelip burada onların oyunlarıyla uğraşacağım dedim. Vatanına dönen adamlar saygın kişiler. Türkiye'de bilim adamlarının saygınlığı nasıl görüyorsunuz? Türkiye'de geleneksel olarak binlerce yıldır milletimiz alime hürmet eder. Fakat son dönemlerde gelenekler tabanda kalırken sunileşen tepelere doğru azalmaya başladı. Eğer bugün bir çelişki varsa o da bu iki ucun ortak bir noktada buluşamamalarından kaynaklanıyor. Bilim adamlarında inanç alanında bir çelişki önüne geçiyor. Bunun bilim adamının dinle bir ilişkisi olamaz gibi bir zihniyet ortaya çıkıyor. Ciddi olarak bu saçmalığı şimdi aklı başında kimse iddia edemiyor. Bilimsel bir tez ya da antitez ortaya koymak yerine siyasi mülahazalarla gündelik siyasi hayatı konuşmaya başlıyorlar. Laiklikten konuşulurken felsefi temel yerine ideolojik yaklaşım öngörüyorlar. Atatürkçüyüz diye nutuk atanlar, sık sık Anıtkabir'e çelenk koyanlar, bunlar aslında Atatürk'ün söylediği can alıcı bazı konularda tam tersini yapıyorlar. Mesela Atatürk kültür emperyalizmine son derece karşı olmasına rağmen bu zevatlar bunun tam tersini yaparlar. Böylesine kavram kargaşalarının yaşandığı insanları tanımlayamadığımız bir ortamda halk kime saygı duyacak? Olumlu ya da olumsuz tavrını nasıl belirleyecek? Bir bilinmezlik içerisinde. Halk kendinden olana, kendine benzeyene sürekli saygı duyar. Bilim adamları halkı yansıttıkları ve var olan problemlere çözümler önerdikleri ölçüde saygınlığa sahip olabilirler. Bunun için de yabancılaşma sürecinin eve dönen adam serüveniyle bitmesi gerekir. Türk demokrasisini sivil toplum kurumlarının katılımı açısından değerlendirir misiniz? Parti başkanlarının dediği particilik şeklinde değil de demokraside toplumun katkısı olması bakımından bence çok büyük gelişme var. Ancak bu gelişmenin hızla devam etmesi gerekiyor. Millet artık olup biteni anlıyor. Şimdi daha fazla katkıda bulunmak istiyor. Tabii milletin önündeki köstekleri kaldırıp kendi devletini çıkarır hale sokmak lazım. Toplumda o güç var. Ama bu gücü daha etkin bir katılımla kullanmalı, gücün kullanımında sapma olmamalı. Siyasete şahsi menfaat için girilmez. Bilim adamlarının siyasete girmelerini nasıl buluyorsunuz? Biz 70'lerdeki ortamı gördük. O zaman öğretim üyeleri olsun, öğrenciler olsun, herkes milleti yine dışarıdan ayarlı bir takım tatbiklerle bölmüşler. Halkı faşist, komünist gibi sloganlarla tanımladılar. toplumdaki mekanizmaların hiçbirisi çalışmaz hale gelmişti. Tabii bunu tepki olarak onların hepsini siyasetten çıkardılar. Belki de o zaman gerekiyordu. Şimdi çok şükür durum çok daha iyi. Bu arada bakıyorum öğretim üyeleri, öğrenciler, dernekler siyasete giremez. Peki kim girecek? Yukarıda bahsettiğim 2000 kişi. Bunlar siyaset yapsın, başka hiç kimse yapmasın. Olmaz öyle bir şey. Madem bu demokrasidir, milletin demokrasiye gerçekten katılması gerekiyor ve katıldığı zaman da ben inanıyorum ki bu millet kendi milli devletini çıkacaktır. Şu noktayı vurgulamak gerekiyor. Eğer öğretim üyeleri siyaseti hayat sigortası ve şahsi gelir kaynağı olarak kullanacaklarsa hiç girmesinler. Toplum mühendisliği bilgisayar mühendisliğinden daha önemli. Fen bilimlerine sosyal bilimlerden daha fazla imkan sağlandığı düşünülüyor. Bu konuya yaklaşımınız nedir? Zannediliyor ki Batı'da son 20-30 yıl içerisinde keşfedilen en mühim şey bilgisayar teknolojisidir. Evet, bu da önemlidir ama daha önemli bir şey vardır. Bu da toplum bilimleriyle uğraşanların geliştirdiği bir şeydir. Biz buna toplum mühendisliği, kültür mühendisliği gibi isimler koyduk. Matematiksel benzetme yöntemiyle bilgisayarlarda bu işlerin ilmi yapılmıştır. Bir toplumda hangi kesimler vardır? Toplumun dengesi nasıl oluşur? İstenilen anda ahali birbirine nasıl düşürülür? Uzaktan, hiç görünmeden nasıl hükümetler değiştirilir? İstenilen hükümet getirilir, hangi yönlere, o ülkeye sevk edilir? Bu işlerin bütün ilmi yapılmıştır. Bu formüller birçok ülkeye uygulanmaktadır. Bunlar bilgisayarın icadından daha önemli gelişmelerdir. Bunlar somut bir şekilde gözükmüyor ama etkileri sürekli hissedilir. Gücümüz tasavvuftan geliyor. Coşkun Yılmaz, İslam Dergisi, Şubat 1996. Amerika Birleşik Devletleri'nde hangi üniversitelerde okudunuz? İlk gittiğim üniversite Missouri Üniversitesi'ydi. Hemen arkasından hangi üniversiteden en çok Nobel'e aday çıkmış diye kitaplara baktığımda California Berkeley Üniversitesi çıktı. Gelmişken en büyük pirler neredeyse orada okuyalım dedik, herhangi bir yerde okumayalım diye. Oradan Kaliforniya'ya mı gittiniz? 8 ay sonra neredeyse otostop gibi Kaliforniya'ya geçtim. Orada en çok Nobel alan varmış diye. Orada da Ankara'daki Türkçe gördüğüm eğitim sayesinde aynı erken bitirme hadisesi oldu. Sonra yüksek lisans, master, MIT, Massachusetts Institute of Technology ve doktora da Berkeley, Kaliforniya. Öyle. Biz bu doktorayı daha bitirmeden yeni bulduğumuz şeyler, yaptığımız çalışmalar bilim dünyasında duyuldu. Bunun üzerine ben daha bitirmeden her taraftan bana teklif gelmeye başladı. Amerika'dan, Avrupa'nın her tarafından gel bizle bir konuşma yap, seni alalım falan diye. Biz tabii başladık dolaşmaya, yeni teorilerimizi anlatmaya. Böyle birçok teklifler geldi. Önce yardımcı profesör olarak. Bu arada ben bütün bunların arasında Yale Üniversitesi'ni seçtim. Zaten Amerika'nın iki tane en eski üniversitesi var. 1600'lerde kurulmuş olan biri Yale, diğeri de Harvard. Tıpkı 1200-1300'lerde İngiltere'de kurulan ve bizim Karatay Medresesi'ni örnek alan Oxford ve Cambridge Üniversiteleri gibi. Ben Yale'i seçtim. Binalar bizim tarihi eserlerimize benziyor. Onun için biz aslında Selçuk Üniversitesi'ne girmiş gibi olduk. Rekorunuza talip olanlar için 26 yaşında profesörlüğün nasıl olduğunu özetlemenizi istesek? Amerika'da ben doktora talebesiyken, yardımcı doçent iken, birilerinin bir işine yarıyorsan, yardımcı oluyorsan, laboratuvarda onun hamallığını yapıyorsun, o zaman iltifat ederlerdi. Herkes şunu bilsin ki Avrupa'sı olsun, Amerika'sı olsun, daha sivrilip başa güreştiğin anda işler çok karışır, çok zorlaşır. Onun için biz ne yaptıysak bir kere Allah'ın inayetiyle yaptık ve onların vermesiyle değil, yedi düvelle uğraşa uğraşa, neler görerek, neler çekerek bu işler oldu. 26 yaşında profesör olmak için birileri seni sevdi de oraya tayin etti. Öyle değil, orada profesör şöyle seçilir. Belli başlı üniversitelerde. Bir kere yaptığı araştırmalar, buluşlar vesaire en nihayet dünyada duyulur. Normal olarak bu 40-45 yaşında falan oluyor. O zaman derler ki bunu doçentlikten profesörlüğe terfi ettireceğiz. Zamanı geldi. Hemen o üniversitedeki kurulca, o bilim dalındaki belli başlı şahsiyetlere mektuplar yazılır. Denir ki şu şu vasıflarda bir adam, ne diyorsunuz? Oralardan cevaplar gelir. Orada bir derse ki falancayı duymadık, onun orada işi bitti. Yine derlerse ki duyduk, fena işler yapmıyor, o zaman da işi bitti. Ama derlerse ki bu yaş grubunda ve bu alanda dünyada şu şu vardır, bu birincisidir, öbürü ikincisidir, diğeri de üçüncüsüdür. Burada birinci veya ikinci çıkarsa profesör yaparlar. Şimdi bu tabii bize 26 yaşında oldu. Kısmet.
Ayrım sonu.